Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 9 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimli 31 Mart 2023 Cuma. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice'nin vefat yıldönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar ile Hazreti Hatice'nin vefat yıldönümü üzerine yapılan röportaj, Halkın İradesinin Tecellisi 12 Ferverdin, Nur Kapısı, İran Masalları ve Efsaneleri ve Kalıcı Hır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında İran'a karşı komplosuna tepki gösterdi. Emir Abdullahyan, İran-Arabistan anlaşması bölgenin lehinedir dedi. İran devrim muhafızları askeri danışmanı Suriye'de şehit oldu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı. Ve Putin ve Lukashenko, Belarus liderini Ukrayna'da ateşkes çağrısını gelecek hafta istişare edecek. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Bakan Kohen'in Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile İran'a karşı birleşik cephe kurulması konusunda anlaştıklarına dair iddiasına tepki gösterdi. Sözcü Kenani, bu iddiayı Siyonist rejimin Azerbaycan topraklarını İran'ın ulusal güvenliği için bir tehdit haline getirmeye yönelik kötü niyetlerinin bir başka belgesi olarak nitelendirdi ve bunu şiddetle kınadı. Nasır Kenani, Siyonist rejim bakanının İran'a karşı birleşik cephe kurulmasına dair iddialarını ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Bakü ile Tel Aviv arasında stratejik ortaklık vurgusunu, işbirliklerinin İran karşıtı yöneliminin zımni teyidi olarak nitelendirdi ve Azerbaycan yetkililerinin bu konuda açıklama yapmasını istedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkı arasındaki kopmaz tarihi ve dini bağlara vurgu yapan Kenani, İran iki komşu ülke arasında mesafe yaratmaya yönelik kötü niyetli kişilerin çabalarını her zaman engellemeye çalışmıştır. Azerbaycan hükümetinin de düşmanların iki ülke ilişkilerine kurduğu tuzaktan kaçınması bekleniyor. İran'ın Azerbaycan topraklarından Siyonist rejimin kendisine yönelik kurduğu komploya kayıtsız kalamayacağı açıktır ifadelerinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, El Cezire televizyonuna verdiği özel röportajda İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin anlaşmanın bölgenin lehine olduğunu belirtti. 10 Mart'ta Pekin'de imzalanan Tahran-Riyad normalleşme anlaşmasını değerlendiren Emir Abdullahian, İran ile Suudi Arabistan arasında Pekin'de yapılan görüşmelerde tüm konular masaya yatırıldı. Ancak görüşmelerin formatı, güvenlik meseleleri, bazı yanlış anlaşılmalar, aynı zamanda iki taraf arasındaki mevcut bazı sorunlarla ilgiliydi. Ondan önce Bağdat'ta 5 tur güvenlik görüşmeleri yaptık ve Maskat'ta ise 3 tur güvenlik görüşmeleri düzenlendi. Sayın Reis'in Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Riyad ile Tahran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması fikrini önerdi. Sayın Reis'i Pekin'de gerçekleştirilen özel görüşmede İran'ın Suudi Arabistan dahil komşu ülkelerle ilişkilerine dair yaklaşımını dile getirdi. Sonuç olarak Çin Devlet Başkanı'nın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normale dönmesi önerisi memnuniyetle karşılandı dedi. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ülkesine davet ettiğini doğrulayan Emir Abdullahian, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Kralı'nın Cumhurbaşkanı Reis'i resmi bir ziyaret için davet ettiğine tanık oldunuz. Karşılıklı olarak İran'ın da uygun zamanda Suudi Arabistan Kralı'nı Tahran'a davet edecek. Bunlar iki ülkenin üst düzey yetkililerinin iradesi, ilişkileri normale döndürmek, hatta ilişkileri geliştirmek yönünde olduğunu gösteriyor. Suudi mevkidaşım Sayın Farhan, Ürdün'e yaptığım kısa bir görüşmede Riyad ile Tahran arasındaki ilişkilerin normal bir duruma dönmesinin sadece aynı iki ülke ve haklarına değil, aynı zamanda bölgeye de fayda sağlayacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Şimdi her iki tarafta bu yönde adımlar atıyor ve sonuçlarının bölge için iyi olacağına inancımız tam ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'da mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yakın zamanda bir araya geleceğini belirten Hüseyin bin Abdullahian, bu görüşmenin zamanını ve yerini belirlemek için çalışmalar yapılmakta olduğunu belirtti. İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, İran Devrim Muhafızları'nın askeri danışman ve subaylarından olan Milat Haydari'nin bugün işgalci Siyonist güçlerin Şam'a düzenlediği hava saldırısında şehit olduğunu duyurdu. Siyonist rejim bu sabah Şam'a yapmış olduğu bombalı saldırıda bir İran Devrim Muhafızları askeri düşmanı şehit oldu. Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin şu açıklamada bulundu. Devrim muhafızları, mübarek Ramazan ayının 9. gününe denk gelen 31 Mart 2023'te Suriye'deki İslam Devrim Muhafızları askeri danışmanlarından olan muhafız Milat Haydari, Siyonist rejimin gerçekleştirdiği canice saldırıda Şam yakınlarında şehit olduğu açıklamada, ayrıca sahte ve cani Siyonist rejim şüphesiz bu cinayete karşılık verecektir ifadesine yer verildi. YSK'nın Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesinin resmi gazetede yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı. Cumhurbaşkanı adayları seçimlerin bir gün öncesi olan 13 Mayıs'a kadar propaganda yapabilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde bu süre 15 Mayıs ile 27 Mayıs olarak uygulanacak. Yüksek Seçim Kurulu YSK 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesine yönelik kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Kurul tarafından alınan karara göre Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayları oldu. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın YSK'da kura çekilimi yapılacak. Aday listesini yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi de başladı. Cumhurbaşkanı adayları seçimlerin bir gün öncesi olan 13 Mayıs'a kadar propaganda yapabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde bu süre 15 Mayıs ile 27 Mayıs olarak açıklanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bugün Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundu. CHP lideri dün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından Sezer, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum, başarılı olmasını istiyorum açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ya da partisine bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyareti hakkında açıklama yapan İnce, öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan silahlı saldırıyı provokasyon olarak yorumladı. Bakan Soylu, faillerinin kısa zamanda bulunacağını da söyledi. Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İYİ Parti İl binasına saldırı bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Failler en yakın zamanda bulunacaktır ifadelerini kullandı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı henüz kimliği bilinemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri parti binasının camına, diğeri de kafeteryadaki koltuğa isabet etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin Finlandiya'nın NATO'ya katılımı protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Burada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya'nın önümüzdeki birkaç günde ittifaka üyelik sürecinin tamamlanacağını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin tarihi onayın tamamlanması dolayısıyla tebrik ettim. Önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın bayrağını NATO Genel Merkezi'nde göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, dedi. Stoltenberg, birlikte daha güçlü ve daha güvenliyiz mesajını verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12.07 milyar dolar oldu. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı. TÜİK, Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre %51.4 artışla 12.08 milyar dolar oldu. İhracat Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6.4 azalarak 18.7 milyar dolar, ithalat ise %10.1 artarak 30.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12.2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken adreslerde aramalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrar Katar'dan Türkiye'ye girip örgüte eleman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. Bugün Filistin'in Batı Şeria bölgesinde işgal rejiminin toprak gaspı ve Yahudileştirme faaliyetlerine karşı düzenlenen sivil gösterilere ve yürüyüşlere işgal güçlerinin müdahalede bulunması yine çatışmalara neden oldu ve birçok kişi yaralandı. Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un Meyta kasabasındaki Cebel-i Subeh bölgesinde cuma namazı sonrasında Avital Siyonist yerleşim merkezine karşı düzenlenen haftalık yürüyüşe işgal güçlerinin müdahalede bulunması üzerine Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışmalar meydana geldi. İşgal güçlerinin yürüyüşe katılanların üzerine yoğun bir şekilde zehirli gaz bombaları attıkları ve kauçuk kaplamalı mermilerle saldırdıkları, yürüyüşe katılanlardan bazılarının yaralandığı belirtildi. Nablus'un güneyindeki Huvare kasabasında toprak günü münasebetiyle ve yerleşimci terör çetelerinin kasabaya yönelik saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen gösteriye işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu. Burada da işgal güçleri ahalinin üzerine gaz bombaları attı. Bir gencin de şiddetli bir şekilde darp edildikten sonra gözaltına alındığı belirtildi. Huvari'de işgalciler basın mensuplarına da saldırdı. Nablus'un Karyut kasabasında da işgal güçlerin haftalık gösteriye müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu. İşgal güçlerinin burada gaz bombalarını yanı sıra gerçek mermilerle de saldırıda bulundukları belirtildi. Birçok kişi gaz bombalarından zarar gördü. Kalkilya'nın Kefer Kaddum kasabasında düzenlenen haftalık gösteriye yönelik müdahale yüzünden de çatışmalar çıktı. Birçok kişi yaralandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun önümüzdeki hafta bir araya gelerek Belarus liderinin Ukrayna'da ateşkes çağrısını görüşeceğini duyurdu. Gazetecilerin soruları üzerine Lukashenko'nun çağrısını duyduklarını kaydeden Peskov, gelecek hafta Rusya, Belarus, Birlik Devleti Devlet Konseyi'nin toplanacağını ve Putin ile Lukashenko'nun bu konuyu masaya yatıracağını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde Kiev'e nükleer devlet statüsünün yeniden verilmesiyle ilgili bir dilekçenin imzaya açılmasına tepki gösteren Peskov, bu çağrının çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Sırada bültenimizin son haberi var. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında 2016 seçim kampanyası sırasında sus payı ödediği gerekçesiyle New York savcıları tarafından başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Trump hakkında iddianame hazırlanan ve resmi suçlamayla karşı karşıya kalan ilk başkan oldu. Haberi ilk olarak New York Times gazetesi duyurdu. Trump'un avukatı da New York'ta hazırlanan iddianame konusunda kendisine bilgi verildiğini belirtti. Amerika'nın sesinin haberine göre Manhattan bölgesi savcısı Alvin Bragg, Donald Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimi kampanyası sırasında bir porno film oyuncusuna kendisiyle ilişkisi olduğu konusunda sessiz kalması için sus payı verdiği iddialarına ilişkin soruşturma açmıştı. Ocak ayında büyük jüri, oyuncu yapılan ödemede Trump'ın rolüne ilişkin delilleri dinlemeye başlamıştı. Donald Trump aleyhinde hazırlanan iddianamenin siyasi kovuşturma ve seçime müdahale olduğunu iddia etti. Tamamen masum olduğunu savunan Trump, demokratları ve soruşturmayı yürüten Manhattan bölgesi savcısı Alvin Bragg'ı hedef aldı. Trump'ın avukatı Ali Nahab da eski Amerikan başkanının yozlaşmış bir adalet sisteminin kurbanı olduğunu savundu. Ali Nahab'a müvekkili Trump'ın ne zaman teslim olacağına ilişkin bilgi sahibi olmadığını da belirtti. Donald Trump'ın sözcüsü Tyler Buttigieg'de işlenen herhangi bir suç olmadığını iddia etti ve Trump'ın yeniden seçileceğini savundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Moskova'da Rus mevkidaşı ile görüşmede ikili ilişkiler ve iki ülkenin ilgilendiği konular hakkında görüş tatilinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede iki ülkenin üst düzey heyetleri arasında çeşitli seviyeler ve konular hakkında görüş alışverişinin sürdüğüne temasla bir aydan az bir sürede uzun vadeli işbirliği anlaşmasının kesin halini almasını temenni etti. Lavrov da İran ile Rusya'nın bölgesel ve uluslararası alanlarda sonuç verici işbirliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Emir Abdullahiyan böylece Moskova'ya Dışişleri Bakanı sıfatıyla şimdiye kadar 4. ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. İran ile Rusya ilişkileri Hazar Denizi üzerinden komşuluğu ve iki ülkenin ortak bölgesel kaygıları ve ortak çıkar ve uluslararası işbirliği gibi nedenlerden dolayı büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın iki ülke yetkilileri arasındaki temasların devamında Moskova'yı gerçekleştirdiği ziyaret çeşitli açıdan önem arz etmekte. İran ve Rusya ikili ilişkileri Amerika başta olmak üzere Batı'nın yaptırımlarına maruz kaldıkları bir sırada her alanda geliştirmek için kararlılar. İran ile Rusya, Orta Asya, Kafkasya, Afganistan, Yemen, Irak ve Suriye ve de terörle mücadele dahil bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin ortak görüşlere sahipler ve bu doğrultuda önümüzdeki hafta Moskova, İran, Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla dörtlü toplantıyı Suriye ve Türkiye'nin görüşlerini birbirine yakınlaştırmak amacıyla düzenleyecekler. İkili ilişkiler alanında da İran ile Rusya uzun vadeli işbirliği anlaşması çerçevesinde ilişkilerini geliştirmek ve işbirliği önündeki bazı engelleri kaldırmayı gündemlerine almış bulunuyorlar. Ayrıca bankacılık ve transit gibi ortak ekonomik projeler iki ülke yetkililerinin takip ettiği konular arasında yer almakta. Bu çerçevede Rusya Mır Bankacılık Sistemi ile İran Şeta Bankacılık Sistemi birbirine bağlanacak. İran ile Rusya'nın bankacılık sistemlerinin birbirine bağlanmasıyla iki ülke tüccarlarının karşılaştıkları birçok sorun ve engel ortadan kalkacaktır. İran ile Rusya arasında transit taşımacılığının gelişmesi ve Kuzey-Güney koridorunun aktif hale gelmesi iki ülkenin önemli projelerinden sayılıyor. Reşt-Astara demir yolunun faaliyeti başlamasıyla Rusya İran üzerinden serbest sulara kolay şekilde ulaşabilecek. Yaklaşık 3000 kilometre uzunluğunda olan bu ticaret koridoru iki ülkeye çeşitli ürünlerin kara ve deniz yolları üzerinden Asya'nın büyümekte olan ekonomilerdeki alıcılara Batı'nın erişiminden uzak şekilde ulaştırma imkanı sağlamış olacak. Rusya Dışişleri Bakanı iki ülkenin taşımacılık ve transit alanlarında imzaladıkları anlaşmaların hayata geçirmesinin önemine ve Kuzey-Güney koridorunun stratejik rolüne işaretle Rusya'nın bu koridoru tamamlamak için işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Böylece İran ve Rusya'nın ortak çıkarları ve yakın siyasi yaklaşımları ve de iki ülkenin petrol ve doğalgaz alanlarındaki büyük potansiyeli Tahran ile Moskova'nın işbirliğinin önemini artırmakta. İran Dışişleri Bakanı son Moskova ziyareti de iki ülkenin yakınlaşması için etkin bir girişim olarak nitelendiriliyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran ile Rusya'nın Türkiye ve Suriye'yi birbirine yakınlaştırma çabaları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Ankara Şam'ı birbirine yakınlaştırma çabaları devam ediyor. Bu çabalar sonucu pazartesi günü Moskova, İran, Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına ev sahipliği yapacak. Bu toplantı daha ileriki tarihlerde yapılacak, üst düzey toplantılarda ele alınacak konular tartışılacak ve Türkiye ile Suriye'nin görüşlerini birbirlerine yakınlaşmak için çalışılacak. Bölge gelişmelerini takip eden uzmanlar, amacı Türkiye askeri güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi olan dörtlü toplantıda Türkiye ile Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının aynı masa etrafında toplanmasını önemli bir olay olarak değerlendiriyor. Bu toplantı sadece Suriye için değil Türkiye için de çok önemli olduğuna inanan uzmanlar, Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin iki ülkenin münasebetlerinin iyileşmesinde kayda değer rol ifa edeceğini bildiriyor. Şam yönetimi de bu doğrultuda defalarca Türk askerlerinin kendi topraklarından çekilmesini istemiştir. Nitekim Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçtiğimiz günlerde Rusya ziyareti sırasında Rus medyasına yaptığı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin olarak Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi çağrısında bulundu ve Erdoğan'la bir görüşmenin gerçekleşebileceği tek senaryo bu dedi. Türkiye ile Suriye arasında geçtiğimiz yıllarda Ankara'nın eylemleri ve politikaları yüzünden oluşan güvensizliğin ortadan kalkması için Şam yönetimi Türk askerlerinin bu ülke topraklarından çekilmesinin büyük önem arz ettiğine inanıyor. Bu gibi konuların Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıda ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin atacağı adımlar komşusu Suriye'nin kendisine yönelik güvenini kazanması açısından oldukça önemlidir. Siyasi analistler İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmanın ardından bölgenin bugün önemli bir aşamaya geldiğini ve Suriye krizinin çözümüne bu anlaşmanın önemli derecede katkı sağlayacağını bildiriyor. Arap üniversiteleri ve akademik çevreleri Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşmasının Türkiye'nin talebi çerçevesinde gerçekleştiğini de belirtiyorlar. Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimlere göre Türkiye ve Suriye hükümetlerinin barışması ve ilişkileri normale döndürmesi, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi için kritik bir değere sahiptir. Türkiye özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bölgede lider bir ülke olmak istiyor. Ve Ankara, komşu ülkelerle arasındaki mevcut ihtilafları gidermedikçe bu mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ve sonuç itibariyle Moskova'da yakında düzenlenecek İran, Rusya, Türkiye ve Rusya dörtlü toplantısı, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan kritik anlaşmanın ardından önemli bir gelişme olarak sayılmaktadır. Bu toplantıda elde edilecek sonuçlar doğal olarak bölgedeki diğer gelişmeler üzerinde de çok etkili olacaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlarız kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, 10 Ramazan tarihi Peygamber Efendimiz'in sevgili eşi Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. Bu münasebetten dolayı siz değerli dinleyicilerimize taziye mesajlarımızı sunuyor ve bu şahsiyetin hayatı ve yaşamıyla ilgili kısaca sizler bilgilendirmek amacıyla uzman konuğumuz araştırmacı Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz efendim.
Tarihin hafızasında özel yeteneğe sahip olan birçok hanım yer almıştır. Bunlar amaçları yolunda gösterdikleri ciddiyet ve çabalarıyla kendilerinden sonrakiler için birer model olmuşlardır. maksadına ulaşma yolunda Allah'tan başka dayanak görmeyen Hazreti Hatice'yi bu özelliği Resulullah Efendimiz gibi bir şahsiyetin dayanağına dönüşmüştür. O bu üstün özelliğiyle müminlerin annesi unvanını herkesten çok o hak etmektedir. Zira onun canı ve malı ile sergilediği fedakarlık dünyada büyük bir devrim meydana getirmiştir. Babası Hüveylid, Kureyş'in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fatıma ise Mekke'nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli ailede yetişen Hazreti Hatice, öylesine şeref, haysiyet, iffet ve temizlik dolu bir hayat yaşıyordu ki, toplum içerisinde Tahira yani temiz diye meşhur olmuştu. Halbuki nefsani heveslerini ve şeytani arzularını gerçekleştirmesi için her türlü maddi imkana sahibiydi. O hatta Müslüman olmadan önce dahi insanın değer ve üstünlüğünü paraya, pula, dünya malına, ırka, makama değil, onda bulunan güzel sıfatlara, insani ve ahlaki değerlere bağlıyordu. O gün Mekke'nin en zengin, en ileri gelen şahsiyetlerinin yani Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Akabe bin Ebi Muayit gibi evlenme tekliflerini reddetmiş ve gözü sürekli fazilet, insanlık, dürüstlük, sadakat ve benzeri sıfatlara süslenmiş birisini aramış ve Allah Resulü'nü tanıyıncaya kadar başka birisiyle evlenmeye gönlü rıza göstermemişti. Fakat Resul-ü Ekrem'le tanıştıktan sonra Hazret'in fakirlik ve öksüzlüğüne bakmamış, bizzat kendisi evlilik teklifinde bulunmuştu. Hazreti Hatice öyle bir makama ulaşmıştır ki Yüce Allah onun vasıtasıyla meleklere iftihar etmiştir. Rivayette şöyle geçmiştir: Allah senin vesilenle yüce meleklerine her gün defalarca iftihar eder. O Allah'ın ve vahiy meleğinin özel selamına muhatap olmuştur. Rivayette şöyle gelmiştir: Cebrail peygambere geldi ve ondan Hatice'yi sordu. Onu bulamayınca şöyle dedi: geldiğinde ona de ki Rabbin sana selam gönderiyor. Peygamberin tertemiz nesli Hazreti Hatice'den devam etmiştir. O Fatıma'nın annesi ve Ehl-i Beyt imamlarının ninesidir. Cebrail peygambere gelerek onu cennette kamıştan yapılmış hiçbir gürültü ve rahatsız edici şeyin olmadığı bir evle müjdele diye buyurmuştur. Evet, Bisset'in 10. yılında İslam peygamberinin vefakar eşi Hazreti Hatice Ramazan ayının 10. gününde 65 yaşındayken hayata gözlerini yumdu ve Allah Resulü eşini kendi mübarek elleriyle Ebu Talip mezarlığında toprağa verdi. Hazreti Hatice'nin vefatı İslam peygamberini derinden üzdü. Öyle ki o Hazret Hazreti Hatice'nin vefat ettiği yılı hüzün yılı olarak adlandırdı. Evet, gerçekten de bu ad servetiyle İslam'a hayat veren ve İslam peygamberine destek olan Hazreti Hatice gibi İslam peygamberinin eşsiz eşinin ölüm yılına çok yakışır ve bu kaybın Allah Resulü'nü üzmesi gayet doğaldır. Çünkü o Hazreti seçkin kızı Hazreti Zehra'nın seçkin anasını kaybetmişti ve artık Hatice gibi bir yar bulamayacaktı. İslam peygamberinin eşi Ayşe şöyle diyordu. Peygamber Hatice'yi anmadan evden çıkmazdı ve sürekli Hatice'den iyilikle söz ederdi. Günlerden bir gün Resulullah'a dedim ki, o yaşlı bir kadındı ve Allah size daha iyisini vermiş. Allah Resulü öfkelendi, öyle ki başının önündeki saçlar öfkeden titriyordu. Ardından şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a ant olsun ki Rabbim bana ondan daha iyisini vermedi. O bana iman etti. İnsanlar kafirken beni doğruladı. Ve insanlar beni tekzip ederken o malını benimle eşit bir şekilde paylaştı. Ve insanlar beni mahrum bıraktıklarında Allah ondan bana başka kadınlardan vermediği evlatlar verdi. Yani Rabbim Fatıma'yı ondan bana inayet etti. Ramazan ayının 7. gününde İslam peygamberinin amcası ve en sadık yarı ve İmam Ali'nin babası Hazreti Ebu Talib vefat etti. Bu büyük insan İslam peygamberini Risalet öncesi ve sonrası en zorlu günlerde yalnız bırakmadı ve yeğenini sürekli Kureyş'in şerrinden korudu ve Resulullah Efendimizin narin yüreğini ilahi risaleti ve tebliği sırasında sevindirdi.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın vefat yıldönümü münasebetiyle ilgili araştırmacı Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Halkın iradesinin tecellisi 12 Farvardin.
Hicri Şemsi 12 Ferverdin, İran'da İslam Cumhuriyeti günü olarak adlandırılıyor. Bu adlandırmanın sebebi İslam İnkılabı'nın zaferi ve saltanat düzeninin yıkıldığı günün üzerinden 2 aydan az bir süre geçtiği bir sırada İran milleti bir referanduma katılarak İslam Cumhuriyeti'ni ülkenin siyasi nizamı olarak seçmeleridir. En demokratik ve halkçı bir yöntemle ve doğrudan halkın oylarına başvurmak suretiyle gerçekleşen bu seçim, ta baştan örnek olacak bir mesaj verdi ve İran milletinin büyük bir inkılabı imza attığını ve zorlu bir mücadelenin ardından fasık şah rejimine devirdiğini ve İran'ın geleceğini demokratik temellerin üzerinde kurduğunu gösterdi.
İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, referandumun ülkenin siyasi geleceğinin belirlenmesinde önemli bir ilke olduğunu gündeme getirdiği zaman, belki de seyrek sayıda insan, inkılabın büyük liderinin dünyanın diğer devrimlerinin aksine inkılaptan doğan iktidarı halkın kader belirleyen oylarına sunacağını düşünüyordu. İmam Hümeyni çok kez bu inkılabın esas sahiplerinin halk olduğunu vurgulamıştı ve İslam inkılabı da adalet emeli ve dini ve manevi değerlerin üzerine şekillendiği için yeni nizamın İslam ilkelerine göre kurulması bağlamında İslam Cumhuriyeti'ni önerdi. Fakat bunun gerçekleşmesi için halkın oylarının şart olduğunu vurguladı.
İmam Hümeyni'nin bu derin bakış açısı İslam inkılabından sonraki en hassas dönemde İslam Cumhuriyeti temellerine güçlendirdi ve dünyanın tüm özgürlük ve adalet talep ve demokrasi yanlısı toplumlarına İslam inkılabının adalet temeline dayanarak zafere kavuştuğunu gösterdi. İran milletinin demokratik seçimi ise bu inkılabın esas sahipleri ve destekçilerinin halk olduğunu ve bu yüzden onların evet veya hayır oylarının İslam Cumhuriyeti nizamının seçilmesinde temel kriter olduğunu gösterdi.
Tahran Radyosu.
Dünyada yaşanan büyük devrimlerdeki deneyimler, siyasi nizamların gerçeğe görece olarak halkın katılımı ve oyları ile kurulduğunu gösteriyor. Lakin bu devrimlerin gelişme sürecinde sapmalara uğradığı ve sonuçta esas ve gerçek değerlerinden saptığı anlaşılıyor. Genel olarak demokratik düzenlerin ilkelerinin analizinde seçimlerin yapılması ve halkın söz konusu düzenin temel erkanlarının şekillenmesi üzerindeki etkisi dikkate alınır. Zira demokrasinin iki temeli vardır ki bu temellerden ilki halkın arenadaki varlığıdır ve bu varlığın sonucu siyasi nizam ve hükümet modelinin biçimlenmesidir. Ancak demokrasinin ikinci temeli demokratik nizamlarda o topluma hakim olan kriterlerin belirlenmesidir ki yine söz konusu toplumun siyasi ideolojisinin çerçevesini belirler ve o nizamın hangi hedefler ve değerlerin peşinde olduğunu, kırmızı çizgileri ve siyasi ilkelerinin hangi kriterlere dayandığını yansıtır.
Bu yüzden İran milletinin İslam Cumhuriyeti nizamına evet demesi sadece demokratik bir seçim değil, aynı zamanda bu oy ideolojik alanlara ve nizamın mahiyetine ışık tutarak dini değerlere göre hareket ettiğini gösterir. İran milletinin oyları ile İslam inkılabının zaferinden hemen sonraki ilk bahar mevsiminde ve Mart 1979 tarihinde gerçekleşen referandumla kurulan İslam Cumhuriyeti nizamı gerçekte toplumda dini değerlerin egemenliğine dayanarak kuruldu. Bir başka ifade ile İslam Cumhuriyeti nizamı Cumhuriyet ve İslamiyet olmak üzere iki temele dayanır. İran Anayasası'nda İran hükümetinin İslam Cumhuriyeti olduğu ve İslami oluşunun da anayasaya göre en temel ve değişmez ilkesi olduğu vurgulanmıştır.
İslam Cumhuriyeti nizamının belirlenmesi için düzenlenen referandum, İran milletinin oylarına ilk başvurudur ki bu da İmam Hümeyni tarafından gerçekleşti. Ve bundan önce hiçbir inkılapta eşi yoktu ve aynı bakış açısı İslam Cumhuriyeti nizamının tüm erkanlarında kendini gösterdi. Hicri Şems'i 12 Ferverdin 1358 yani 30 Mart 1979 referandumu İmam Hümeyni'nin mesajı ile başladı. İmamın yayınladığı mesaj önemli noktalara temas ederek bu referandumun özgürlük ve bağımsızlık referandumu olduğunu belirtti. Tabi İran milletinin istediği hükümet modeli için oy kullanmakta serbest olduğunu da vurguladı. Bu mesaj İmam Hümeyni'nin İran milletinin siyasi bilinç ve kapasitesini tam olarak tanıdığını yansıtıyordu. Öte yandan İran milleti de İslam İnkılabı zaferinden sonra bu inkılabı hezimete uğratmak için tetikte bekleyen düşmanı %98.2'lik evet oyuyla hezimete uğratarak inkılabın esas yolundan sapmasını engelledi.
Bugün İran'da siyasi kalkınmanın en önemli endekslerinden biri halkın oylarına dayanmak ve demokrasi hakimiyetidir. İran İslam Cumhuriyeti dünyada tüm hürriyetçi ve adalet talep milletlerin ilgi odağında ve siyasette ahlak ve maneviyat örneğidir. İslam Cumhuriyeti nizamında tecelli bulan bu seçkin özellik, uluslararası gelişmeler ve siyaset arenalarında hala gelişme sürecini izliyor ve istikbar güçlenen yaptırım, baskı, savaş dayatmak, tefrika çıkarmak ve terkinlerle İran milletini doğru yolu seçmekten alıkoyacağını zannetmesine karşın, İslam Cumhuriyeti'nin seçilmesi onları geri püskürtmeye devam ediyor.
İran milleti bugün oldukça zor ve güç bir dönemi geride bıraktığı bir sırada 30 Mart gününü saygı ve sevinçle anıyor ve bilimsel alanlarda tırmandığı zirveleri aşarak siyasi arenada da istikbar güçleri ve demokrasi ve özgürlük havarilerine karşı dik duruşu ile onlara gereken dersi veriyor ve dünya genelinde dini ve manevi değerlere ve adalete dayalı bir nizam olarak tüm gelişmelerin ve yeniliklerin odağında yer almayı sürdürüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Muhterem dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor.
Bırak da oruç tutmanın hikmeti anlatılsın. Bırak yine söylensin, yine dinlensin. Oruç sabır ve nefse hakimiyeti öğretir. Senin şeytanını senden kaçırır. Kim sabrı imanının sütunu ise, şeytanın sırtı ondan yamulur.
Rivayetlere göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'a şöyle buyurmuştur. Ey Cabir, bu ay Ramazan ayıdır. Kim bu ayda gündüzlerini oruç tutar ve gecesinin bir bölümünü ibadet eder ve karnını ve şehvetini haramdan sakındırır ve dilini korursa günahlarından çıkar, Ramazan ayından çıktığı gibi. Cabir arz eder, ya Resulullah, bu anlattığın ne güzel bir hadistir. Allah Resulü şöyle buyurur, ey Cabir, şu saydığım şartlar ne de zor şartlardır.
Gerçekte günah insanı kemale ermek, gelişmek ve hidayete nail olmaktan alıkoyar ve yanlış yola saptırır. Allah'ın birçok iyi kulu ve Müslümanlar, genelde büyük günahları işlemekten kaçınır. Fakat masum olmadıkları için bazen de küçük günahları işleyebilir ve işledikleri günahı küçük saydıkları için genellikle o günahları terk etmek için ciddi bir şekilde karar vermezler. Oysa ki günahlara tevbe etmeyi ve pişmanlığı düşünmeden devam etmeye karar vermek, günah üzerinde ısrar etmek telakki edilir.
İmam Rıza aleyhisselam çok sarsıcı bir rivayette şöyle buyuruyor. Küçük günahlar büyük günahların zeminidir. Kim küçük günahta Allah'tan korkmazsa büyük günahta da Allah'tan korkmaz. Yani eğer biri küçük bir günah işleyerek o günahı küçük ve naçizane telakki edecek olursa, bu durum onu günah işlemeye ve tekrarlamaya cesaretlendirir. Ki bu da Allah katında büyüyerek onun adına büyük günah sayılmaya başlar.
Yine eğer günahkar insan başkaları ona güvendi ve onu izlediği biri ise ve işlediği küçük günahlarından insanlar haberdar olursa ve bu yüzden de o günahın kabahati onların gözünde hafifleyecek olursa, bu şartlarda onun işlediği küçük günah Yüce Allah katında büyük günah gibi hesaplanır. Bu yüzden de insan her türlü günahtan, velev ki küçük olsun, kaçınması gerekir ve böylece bu mübarek ayda hakiki orucun hakikatine ulaşması mümkün olur.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin devamında yine geçen bölümlerde yaptığımız gibi mübarek Ramazan ayında oruç ibadetinin bazı ahkamını birlikte gözden geçirmek istiyoruz. İslam fıkhına göre dudakları dilimizle ıslatmak orucu bozmaz. Yine ağzımızda biriken salgı bezi suyunu yutmak da orucu batıl etmez. Yemekleri tatmak ağzımıza bir şey girmediği takdirde sakıncası yoktur. Eğer oruçlu insan susama duygusunu gidermek için ağzında suyu gezdirirse fakat boğazından geçmezse orucu sahihtir. Ağzı su ile çalkalamanın da bir sakıncası yoktur. Fakat eğer su boğazdan aşağı giderse orucu bozulur ve oruç tutan kişi orucunu bozması gerekir.
Bazen sahurdan sonra yemeklerin veya diş macununun tadı ve kokusu bir süre ağızda kalır. Eğer ağzımızı çalkaladığımızda bu koku ve tat ağzımızda kalmaya devam ederse sakıncası yoktur. Eğer insan sahur yerken sabah ezanı olduğunu fark edecek olursa ağzındaki lokmayı hemen çıkarması gerekir ve eğer kasıtlı olarak o lokmayı yutarsa orucu batıl olur ve kefaret de ona vacip olur. Bu konuyu daha sonraki bölümlerde detaylı olarak ele alacağız. Bundan başka eğer oruç tutan insan unutarak bir şey yerse başkalarından onu ikaz etmesi vacip değildir. Ancak vacip ihtiyat gereği eğer başkalarının önünde olursa ona oruç olduğu hatırlatılmalı ve eğer ağzında bir şey varsa çıkarmalıdır. Bu durumda orucuna devam etmesinin bir sakıncası yoktur.
Değerli dostlar, oruç tutan müminler eğer dudakları çatlamasın diye vitamin içeren merhem sürürlerse, bu merhem ağzın suyu ile karışmadığı ve boğazdan geçmediği takdirde sakıncası yoktur. Yine şampuan ve kokulu krem sürmek orucu bozmaz. Itır kullanmak da orucu tutanlar için mustahap ameldir. Fakat kokulu bitkileri ve çiçekleri koklamak zararlıdır. Bundan başka göze ilaç damlatmak da orucu bozmaz. Yine terleme bezleri tarafından cezbedilen ve terlemeyi önleyen maddeleri içeren terlemeye karşı kullanılan ürünler de besleyici olmadığından ve ilaç görevi olduğundan kullanımları orucu bozmaz.
Bazen insanın midesi ekşir ve sonuçta midesinden ağzına doğru bir şeyler akar. Eğer oruç tutan insan bu şeyi sehven yutarsa orucu bozulmaz, fakat eğer kasıtlı olarak yutarsa orucu batıl olur. Yine eğer oruç tutan kimse midesi bulanıp iradesiz bir şekilde kusarsa orucu bakımından herhangi bir sorun yaratmaz, fakat kasıtlı olarak kusacak olursa orucu batıl olur, kefaret de ona vacip hale gelir.
Değerli oruçlu dostlar, eğer insan varlığına iyice bakacak olursa, sahip olduğu hiçbir şey ona ait olmadığını anlar. İnsan bir gün, hatta hiçbir iradesi olmaksızın yaşamını yitirir. Peki, hayatı ve varlığı kendisine ait olmayan biri nasıl bedeni ve malının sahibi olabilir? Veya kendisini eşi, çocukları ve mallarının sahibi ve maliki sayabilir? Böyle biri kelimenin tam anlamı ile fakirdir. Bu fakirlik, ilahi kata yakınlaşma serveti dışında hiçbir türlü servetle giderilemez. Allahu Teala mutlak gani ve her şeyden mutlak bağımsız olan tek varlıktır.
Duanın adabından biri de sadece kendisinin değil, tüm alemlerin sahibi ve maliki olan yegane Allah'ın karşısında bu zilleti ve fakirliği idrak etmektir. Bu yüzden de Allah Teala bu yüzden Fatır suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan da ancak O'dur." Mübarek Ramazan ayı geceleri için tavsiye edilen Ebu Hamza Somali duasında bu nokta açıkça göze çarpıyor ve idrak edilebilirdir. Bu duayı eden insan kendine ilahi muazzam ve mağfire karşısında yoksul bir kul gibi görür ve onun huzurunda eğilerek niyaz eder. Bu duanın bir bölümünü hep birlikte okuyalım.
Ey Mevlam! Aciz kulun senin kapına gelmiştir. Muhtaçlık onu senin huzuruna getirmiştir. Dua ederek senin ihsan kapını çalıyorum. Lütuf ve keremin hürmetine benden yüz çevirme. Dile getirdiklerimi kabul buyur. Seni çağırdığım gibi beni reddetmeyeceğini umuyorum. Çünkü senin çok şefkat ve rahmet sahibi olduğunu biliyorum. Allah'ım, sen hacetini isteyene ihsanda bulunmaktan yorulmayan bir kerimsin ve bu senden bir şeyi eksiltmez. Sen kendin vasfettiğin gibisin ve bizim vasfımızdan çok daha yücesin. Allah'ım, senden güzel sabır, yakın kurtuluş, doğru konuşan dil ve büyük mükafat istiyorum. Ey Rabbim, bildiğim ve bilmediğim her hayrı senden istiyorum. Allah'ım, senden salih kullarının istedikleri şeylerin en hayırlısını istiyorum. Ey kendisini el açanların en hayırlısı ve ey bahşiş edenlerin en cömerti. Kendim, ailem, annem, babam, çocuklarım, yakınlarım ve din kardeşlerimle ilgili isteklerimi gerçekleştir. Yaşayışımı güzel kıl. Yiğitlik vasfını bende aşikar et. Bütün hallerimi ıslah et. Beni ömrü uzun, ameli iyi, nimetini kendisine tamamladığın, kendisinden hoşnut olduğun ve baştan başa mutluluk, keramet ve rahatlık dolu temiz bir hayatla yaşattığın kimselerden kıl. Sen dilediğini yaparsın. Senden başkası her istediğini yapamaz.
Muhterem dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masalımızı hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde nakkallığın ta eski çağlardan beri dünyanın tüm kavim ve milletleri arasında yaygın olan bir sanat olduğunu, nakkalların genellikle o dönemde toprak sahibi olan eşraf olduğunu ve geçmişlerinin tarihine özel ilgi duyan insanlardan oluşunu ve yine İran edebiyatında günümüze dek miras kalan bazı eserlerde nakkallık sanatının İran'da derin bir maziye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ve nakalların halk arasında seçkin bir koruma sahibi olduklarını ve en kültürlü insanlar sayıldıklarını beyan ettik. Geçen bölümde ayrıca partların dilinde Gosan sözcüğünü anlattık ve bunların aslında çalgıcı olduğunu ve aynı zamanda nakallık yaptığını ve İşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde de etkili bir varlık sergiledikleri ve saray halkını ve sıradan insanları eğlendirdiklerini beyan ettik. Gosanların en çok rivayet ettiği öykü ise Eşkaniler dönemine ait Veys ve Rami'nin aşk öyküsüydü.
Bugün Gosanları nasıl eğitim aldıkları hakkında elimizde pek bilgi bulunmuyor. Ama kesin olan şu ki Gosanların mutlaka konuşma yeteneğine sahip olmaları gerekiyordu. Gosanlar hakkında Sanskrit dilinde yazılan bir kaynakta bu noktaya temas edilirken şu ifadelere yer veriliyor. Söz ve beste yapan kimsenin konuşma yöntemleri ve şiirlerde kullanılan vezinleri ve şiir yazma kurallarını bilmesi gerekiyor. Böyle bir insan sözü güzel söyleme maharetini ve yerli dilin dışında yerli olmayan dilleri de konuşma yeteneğine sahip olması gerekiyor. Böyle bir insan zaferleri ve savaşları en güzel biçimde beyan etmesi gerekiyor.
Fransız araştırmacı Marie Boyce yaptığı araştırmalarda elde ettiği sonuçları şöyle anlatıyor. Gezgin çalgıcıların mazisi Eşkaniler döneminden öncesine dayanıyor ve o dönemde yaşayan insanlar Gosanların öykü anlatımı ile eğleniyordu. Aslında ilk dönemlerde öykülerin çoğu şiir kalıbında beyan edildiğinden Bu öykülerin ustav çarzucuların ve şairlerin ürünü olduğu söylenebilir. Maddar ve Partlar döneminde ustav çargıcılar seçkin insanlar sınıfında yer alıyordu ve geçmiş çağların öykülerini anlatan ve yaşadıkları çağı yorumlayan usta insanlar olarak bilinirdi.
Sasaniler döneminden geriye kalan izler bu sanatın Sasani döneminde doruğa ulaştığını gösteriyor. Sasani toplumunu anlatan bir kitapta şu ifadeler yer alıyor. Şairler ülkenin üçüncü sınıfı arasında yer alıyor ki bu sınıfta hekimler ve müneccimler de bulunuyordu. O dönemde bir insan herhangi bir sınıftan bir başka sınıfa geçemezdi. Fakat sanatçılar için soy kavramı geçersizdi ve onlar rahatça toplumda başka sınıflara geçebiliyordu. Sasani döneminde Kral Bahram'ın iktidarı sırasında çalgıcılar ve gosanlar toplumun en üst sınıfı olan şehzadelerle aynı seviyede yer alıyordu. Nitekim büyük yeteneği olan bir insan hatta 4. sınıftan 3. sınıfa yükselebilirdi. Çalgıcıların şahın emirlerine itaat etmeme hakkına da sahipti.
İslam'dan önceki döneme ait eserler sözlü ve kulaktan kulağa aktarma suretiyle korunuyordu. Ancak bu eserler Sasaniler Araplara karşı yenildikten sonra hepsi yok oldu. Hahmeneşe ve Sasani dönemlerinden geriye kalan eserlerin arasında yazılı eserlere de rastlanıyor ve eğitim katipleri bir teknik sayılan bu işi yürütüyordu. İslam'dan önceki dönemden geriye kalan eserlerden biri oldukça eski ve hayal ürünü olan Erdeşir Babekan Karnesi adlı eserdir. Bu kitap gezgin çalgıcıların rivayetlerini içeriyor. Yine o dönemden kalan bir başka eser Bin Efsane adlı eseridir. Uzmanlar bu eserin ünlü Bin Bir Gece adlı eserin ana çekirdeğini oluşturduğunu belirtiyor. Manevinin eserlerinden bazı kısa öyküler göze çarpıyor. Gerçi o dönemde öykü yazmak adet değildi. Nakkallar güçlü hafızalar ile tüm eserleri ezberliyordu.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Çok eski zamanlarda 4 kişi bir yolda giderken birbirleriyle tanıştı. Birinci şahıs söz ve davranışlarında büyük bir insan olduğu anlaşılan bir şehzadeydi. İkinci adam büyük zekaya sahip olan zengin bir bezirganın oğluydu. Üçüncü kişi ise çok güzel bir gençti. Öyle ki onu gören herkes güzelliğine hayran oluyordu. Dördüncü kişi de çok güçlü olan bir çiftçinin oğluydu. Evet, kader onların yolunu kesiştirdi ve her dört kişi bir yolda giderken birbirleriyle karşılaştı. Ve ilginçtir ki her dördü de o sırada yoksul insanlardı ve üzerlerindeki elbiselerinden başka hiçbir mal varlıkları da yoktu.
Dört arkadaş yolda ilerleyerek konuşurken söz rızıktan açıldı. Rüzgar saçlarını savuran şehzade yeni arkadaşlarına şöyle dedi. Hiçbir şey kaza ve kaderle mukayese edilemez. Bezirganın oğlu şöyle karşılık verdi. Ama bence akıl ve düşünce ilk ve son sözü söylüyor ve hiçbir şey bundan daha üstün değildir ve zorluklarda ancak akıl ve düşünce gücüyle çıkış yolu bulmak mümkün. Güzel genç ise düşüncesini şöyle açıkladı. Ama bence güzellik her şeyden üstündür ve zor durumlarda insanın yardımına gelebilir. Çiftçinin güçlü oğlu ise şöyle anlattı. Sizin tüm bu anlattıklarınız bir yana, çalışmak ve çaba harcamak bir yana. Çalışmak erkeğin özüdür ve kim çalışır ve çaba harcar ve bileğinin gücüyle ekmeğini kazanırsa bir yerlere varabilir.
Dört arkadaş böyle sohbet ederek ilerlerken uzaktan bir kentin manzarası ile karşılaştılar. Dört arkadaş gördükleri sisli manzara karşısında çok sevindiler ve kenti görünce adeta yeni bir güç kazandılar. Bir süre sonra dört arkadaş kente vardı ve kentin girişinde oturup dinlenmeye ve ardından açlıklarını gidermek için bir çare bulmaya karar verdi. Fakat arkadaşlardan hiçbirinin parası yoktu ve tüm mal varlıkları üzerlerindeki elbiseleriydi. O sırada şehzade çiftçinin oğluna şöyle dedi: "Şimdi sözünü ispat etme sırası sende. Sen her şey çalışmaya bağlı olduğunu söyledin. Şimdi kente git ve bileğinin gücüyle bir para kazan ki bugünü geçiştirsin."
Çiftçinin oğlu kabul etti ve helal bir rızık kazanmak için arkadaşlarından ayrıldı. Fakat kentte kolay kolay bir iş bulamayacağını biliyordu. Bu yüzden kentin dışında biraz odun toplayarak kentte satmaya ve parasıyla kendisi ve arkadaşları için erzak almaya karar verdi. Çiftçinin oğlu hemen işe koyuldu ve topladıkları odunları omuza aldı ve kente döndü. Kentte pazarın nerede olduğunu sordu ve ardından kısa bir sürede odunları sattı. Eline bir dirhem para geçmişti. Bu parayla biraz ekmek ve erzak satın aldı ve onu bekleyen arkadaşlarına döndü. Dönerken kentin girişinde şöyle yazdı: "Bir günlük çabanın ücreti bir dirhemdir."
O gece dört arkadaş tok karınla yattı uyudu. Ertesi sabah sözünü ispat etme sırası da güzel gence geldi. Güzel genç o gün kente inip erzak temin etmesi gerekiyordu. Güzel gence çiftçinin oğlu olan arkadaşı şöyle dedi: "Hani sen güzellik insanın işine yarayacağını söylüyordun. Acaba bugün güzelliğinden yararlanarak bizim karnımızı doyurabilecek misin?" Güzel genç bu sözlerin ardından kente indi ve sokaklarda dolaşmaya başladı ve sürekli düşünüyor ve söylediği sözden pişmanlık duyuyordu. Gerçekten de nasıl para kazanabilir ve arkadaşlarına erzak temin edebilirdi? Bunları düşünürken güzel genç yorgun bitkin bir ağacın gölgesinde oturdu ve yavaş yavaş uykuya daldı. Birkaç dakika sonra kentin zengin kadınlarından biri o sokaktan geçerken güzel gence uyurken gördü. Gencin yabancı olduğunu anladı ve ona acıdı. Güzel gencin güzelliğine hayranlık duyan kadın uşağına seslendi ve şöyle dedi: "Git onu evimize davet et. Belki açtır ve parasızdır." Uşak genci uyandırdı ve şöyle dedi: "Hadi kalk ey genç adam. Başına talih kuşu kondu. Benim hanımım seni evine davet etti ve gel biraz yemek ye ve dinlen."
Güzel genç ilkin rüya görüyor sandı. Ama uşağın sesini tekrar duyunca yerinden kalktı ve karşısında zengin kadın uşağını gördü. Uşak sözünü ve davetini tekrarladı. Güzel genç Allah'a şükretti ve uşakla birlikte zengin adamın evine gitti. Öğle yemeğinden sonra dönmeye karar verdi ve kadının ona verdiği 500 dirhemle bol miktarda erzak satın aldı ve kentten çıkarken kentin girişine şöyle yazdı: "Bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhemdir." O gün arkadaşları onu takdir etti ve aç karınlarına da güzel bir ziyafet çekti. Peki ama sonra ne oldu? Bunu da bir sonraki bölümde anlatacağız sizlere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.il üzerinden takip edebileceğinizi, eleştiri ve görüşlerinizi de turkish@ws.irib.il üzerinden bize gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı itir. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itir isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hameneyi, takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra, ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itir isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.